Ayrım 7.
Kararsızca elimdeki haça baktım, yanlış anladı. Ama sizin için uygun değilse, yani siz Müslümansınız. Gülümseyerek aldım. Çok teşekkür ederim. Uğur getiren her şeye ihtiyacımız var. Elimi sıkıp otobüse bindi. İstanbul'a yaşlı babasının yanına döndü. Onu uzun süre görmedim. Aradan 5 yıl geçti, ben de İstanbul'a döndüm. Bir yıl sonra o korkunç olay başımıza geldi. Karımı kızımı bir bombalama olayında kaybettim. Cenazede kalabalığın arasında bir kadın gelip başsağlığı diledi. Yüzü tanıdık geliyordu ama kim olduğunu çıkaramıyordum. O sıralar ben kendimin bile kim olduğunu bilemiyordum. Aklımı yitirmiş gibiydim. Birkaç ay sonra bir kadının aradığını söylediler. Karımın kızımın katilinin peşindeydim. Kimseyle ilgilenecek halim yoktu. Ama kadın ısrarla aramayı sürdürünce kimmiş diye merak ettim. Evgenya'ydı. Adını duyunca cenazedeki kadının o olduğunu anladım. Telefonla aradım, konuştuk. Yeniden başsağlığı diledi. Yapabileceğim bir şey var mı diye sordu. Teşekkür ettim. Onun da babası geçen sene ölmüş. Şimdi meyhaneyi o işletiyormuş. Beklerim dedi. Şu sıralar gelemem dedim. Gelseniz iyi olur dedi. İçinize kapanmayın. Sözlerini umursamadım. Karımın kızımın katillerini ne pahasına olursa olsun bulmalıydım. Ama bulamadım. Evet, karmaşık cinayetleri çözmekle tanınan ben, hayatın komikliğine bakın ki kendi karım ve kızımın katillerini bulamamıştım. İşin acısı artık bulacağından da emin değildim. Bir yıl kadar sonra yağmurlu bir bahar günü Evgenya yine aradı. Sanki dün konuşmuşuz gibi, niye gelmedin dedi. Artık sizle bizi konuşmayı bırakıp 40 yıllık ahbabımmış gibi hitap ediyordu bana. Önce yadırgadım böyle konuşmasını, sonra hoşuma gitti. Yine de davetini hemen kabul etmedim. Bu gece gelemem dedim. Bir cinayet soruşturması var. Sahi sen polistin değil mi? Polistim ya. Unuttun mu? Ben polis olduğum için tanışmıştık. Unutmadım tabii ama bana hiç polismişsin gibi gelmiyor. Ne gibi geliyorum? Arkadaş gibi, çok eski, görmüş geçirmiş bir arkadaş gibi. Gülmeye başladım. Neden gülüyorsun? Sen hiç akıllanmayacaksın dedim. Anlamamıştı. Akıllanmayacak mıyım? Düşünsene, Murat'ı daha doğru dürüst tanımadan adama kapılıp Urfa'ya gittin. Şimdi de topu topu 3-5 kere gördüğün bir adamı kendine arkadaş seçiyorsun. Bir süre konuşmadı, sonra alıngan bir sesle fısıldadı. Haklısın, neden bu kadar ısrar ediyorum ki? Telefonu kapatacaktı. Dur dur dedim. Bozulmaca yok. Madem beni eski bir arkadaş olarak görüyorsun, sözlerime de katlanacaksın. Ne demişler? Dost acı söyler. Evgenya'dan yanıt alamayınca sürdürdüm. Bu gece işim var ama yarın gelebilirim. Ver bakalım şu meyhanenin adresini. Adresi aldım. Ertesi gece erkenden damladım Tatavla'ya. İşte o günden sonra Evgenya'nın da Tatavla'nın da müdavimi oldum. Aklımdan bunlar geçerken Evgenya merakla ışıldayan gözlerini yüzüme dikerek soruyor. Ne oldu başkomiserim, daldın gittin, neler düşünüyorsun? Hiç diyerek yeniden rakı kadehini kaldırıyorum. Evgenya da aynısını yapıyor ama gözlerindeki merakın kıyısına kendinden emin bir sevinç gelip oturuyor. Sana içelim diyorum ama onun umrunda değil, boş elini uzatıp kadehimin üstüne koyuyor. Önemli bir gerçeği açıklar gibi cesurca konuşuyor. Doğru söyle diyor. Beni düşünüyordun değil mi? Nedense o anda gözlerine bakmaktan çekiniyorum. Neyini düşüneceğim senin diyerek kadehimi kurtarıyorum elinden. Kallavi bir yudum alıyorum rakıdan. O içmiyor. Elinde kadehi durmuş öylece bana bakıyor. Sanki ilk karşılaşmamızdan bu yana yaşadıklarımız yeniden canlanıyor gözünde. Nevzat diyor birdenbire. Nevzat diyor, duruşunu, bakışını, yüzündeki ifadeyi yitirmeden. Neden benimle evlenmiyorsun? Ağır bir darbe almış gibi sendeliyorum. Karımın gelinlikli hali geliyor gözlerimin önüne. Polis evindeki mütevazi tören. Müzik, insan yüzleri, büyük bir kalabalık, büyük bir gürültü. Gürültü toparlanıyor, önce bir uğultuya, sonra patlamaya dönüşüyor. Kalabalık dağılıyor, dağılan kalabalığın arasından patlayan bir araba. Karım, kızım. Bir bulantı yükseliyor içimden. Olmaz. Bunu Evgenya'ya yapamam. Başımı sallıyorum. Bütün görüntüleri, bütün sesleri, bütün anıları siliyorum. Rakı. Evet, yeniden bu sihirli beyaz sıvının şifasına sığınıyorum. Rakımı ağır ağır yudumlarken tek çıkış yolu var diyorum kendi kendime. İşi mavraya vurmak. Kadehimi masaya koyarken gülümsemeye çalışıyorum. Gülümserken gözlerim yanıyor. Cam kırıkları batıyor dudaklarıma ama başarıyorum. Kusursuz bir gülümseyiş olmasa da gülümsediğimi görüyor Evgenya. Ama yetmez. Bir de cümle gerek. Dalga geçen, alaycı, muzip, hiçbir derdi olmayan rahat bir adamın söyleyeceği türden bir cümle. Onu da buluyorum. Seninle evlenirim ama diyorum. Müslüman olman lazım. Durumu kurtardım galiba. Çünkü Evgenya da ciddiyetini yitirip katılıyor şakaya. Niye ben Müslüman oluyormuşum? Sen Hristiyan olsana. Bunu söyledikten sonra rakısından bir yudum alıp kadehi masanın üzerine koyuyor. Ama evlenmeyi isteyen sensin diyorum oyunu sürdürerek. Fedakarlığı da senin yapman gerekir. Yani sadece ben mi istiyorum? Evlenelim diyen sensin. Birden gözlerindeki parıltı yerini kederli bir ifadeye bırakıyor. Yoksa anladı mı ruh halimi? Şaka yapmıyorum Nevzat diyor yaralı bir sesle. Sahi benimle neden evlenmiyorsun? Rahatlıyorum anlamamış. Aslında aramızdaki duygudan pek konuşmayız. Onu tahlil etmeye de çalışmayız. Bazen laf açılınca basit sözcüklerle birbirimiz için önemli olduğumuz söyler geçeriz. Ama ne olduysa Evgenya bu gece tuhaf bir kararlılık içerisinde. Belki de günlerdir bu konuyu konuşmak isteyip de konuşamamanın verdiği gerginlikle böyle pat diye girdi lafa. Üstelik vazgeçeceğe de benzemiyor. Bu soru dolu güzel gözlerden kolay kurtuluş yok bize. Ama ben de ne diyeceğimi bilmiyorum. Biraz zaman kazanmak için bakışlarımı kaçırıp elimle boşalan kadehimi gösteriyorum. Hani geleneksel Rum sofra adabı diyorum. Lafa geldi mi biz Türklerden daha konuk severiz dersin. Kadehimiz boşalmış, hanımefendi rakıyla ilgileneceğine bizi sıkıştırıyor. Tamam rakı geliyor diyerek karafakiye uzanıyor, kadehimi doldururken sürdürüyor. Buyurun işte rakınız, bu da suyunuz. Kendi kadehine uzanıyor, kaldırıyor. Şimdi de şerefinize. Birlikte içiyoruz. Kadehler yeniden konuyor masaya. Kederle derinleşmiş gözler yeniden dikiliyor yüzüme. Dedim ya, bu gece bize kurtuluş yok. Biz evlenemeyiz çünkü diye başlıyorum ama arkasını getiremiyorum. Kısa bir suskunluk, yeşil gözler, yağmura hazırlanan bir deniz gibi içe doğru açılıyor. Yeniden deniyorum. Biz evlenemeyiz. Yani bak Evgenya, aslında şunu demek istiyorum. Bütün bu girizgah denemelerimi gülmeden, gözünü kırpmadan, merakını yitirmeden hep aynı yüz ifadesiyle dinliyor. Onun bu ısrarcı hali canımı sıkıyor. Çünkü karımı unutmadım. O varken, ona duyduğum sevgi varken seninle evlenemem demek geçiyor içimden. Sonra bunun Evgenya'ya haksızlık olacağını anlıyorum. Sonra bunun gerçeği o kadar da yansıtmayacağını fark ediyorum. Ona seninle evlenirsem, seni de öldürürlerse ben ne yaparım demek geliyor içimden. Bunun da gerçeği o kadar yansıtmadığını anlıyor vazgeçiyorum. Sonra sözcükler kendiliğinden dökülüyor ağzımdan. Ne olduğunu kendim de bilmeden gerçek durumu açıklamaya çalışıyorum. Hayat o kadar da güzel değil diye başlıyorum. Belki güzel de bana o kadar iyi davranmadı. Belki de mesleğimle ilgili. Her gün cinayet, her gün ölüm, her gün kötülük. Dönüp geriye baktığımda fazla güzel bir şey yok. Vardı, olabilirdi ama olmadı. Bilmiyorum yani bana öyle geliyor. Öte yandan bütün bunlara rağmen yaşamaya değer. Ama beni hayata bağlayan çok az bağ var. İşte o bağlardan biri sensin Evgenya. Seni özlemek güzel şey. Beni hayata bağlayan, hayatın hala yaşanabilir olduğunu kanıtlayan duygulardan biri seni özlemek. Eğer seninle evlenirsem, eğer her gün birlikte olursak, eğer her akşam şu masada buluşursak seni özleyememekten korkuyorum. Daha kötüsü senin beni özleyememenden korkuyorum. O zaman yaşamak için elimde çok daha az nedenim kalacak. Kendimi öldürmekten söz etmiyorum. İntihardan nefret ederim ama herhalde o zaman hayat iyice çekilmez bir hal alacak. Evgenya'nın gözlerindeki derinlik büyüyor. Beni bu meyhaneyi bütün dünyayı kucaklayacak kadar büyüyor. Uzanıp elime dokunuyor. Eli sıcacık. Teşekkür ederim Nevzat diyor. Sesi de eli kadar sıcak. Teşekkür ederim. 8. yine uykumuzu bölen telefonlar, yine gece yarısı çıkılan görevler. Balat'taki babadan kalma fakirhaneme gece yarısına doğru geliyorum. Evgenya'nın bu gece bende kal önerisini sabah erken kalkmak zorunda olduğumu söyleyerek kibarca reddettim. Zavallı Evgenya, o da alıştı artık böyle yaşamaya. Yine de son kadehi birlikte geçirmediğimiz, birlikte geçiremeyeceğimiz güzel gecelere diye kaldırarak beni iğnelemekten de geri kalmadı. Çok içtik ama sarhoş değilim. Tatlı tatlı başım dönüyor sadece. Çirkin apartmanların arasına sıkışmış iki katlı kâgir evime girerken Bahtiyar'la karşılaşıyorum. Soğuktan korunmak için evin sundurmasına sığınmış, tüylü, iri gövdesi benim paspasın üzerinde. Beni görünce hiç istifini bozmuyor, sadece yattığı yerden kuyruğunu usulca sallayarak küçük bir selam vermekle yetiniyor. Bahtiyar, bizim mahallenin köpeği, kangal bir anne ile sokak köpeği bir babanın şanslı yavrusu. Şanslı diyorum çünkü bizim sokakta Bahtiyar'ı sevmeyen hane, el üstünde tutmayan kimse yoktur. Bu yüzden de arkadaş biraz şımarıktır, bir kedi kadar da cüretkar. Canının istediği yere uzanıp yatar. Tıpkı şimdi bizim kapının önüne yayıldığı gibi. Yayılsın bir diyeceğim yok ama kapıyı açmam lazım. Sesimi sertleştirip hadi bakalım Bahtiyar toparlan diyorum. Kahverengi gözlerini yüzüme dikerek bakıyor, sonra hiç acele etmeden usulca kalkıyor paspasın üzerinden. Aferin oğlum. Üzerime sinen mezelerin kokusunu aldığından mıdır nedir, yaklaşıp ellerimi giysilerimi kokluyor. Ben de başını okşuyorum. Hoşuna gidiyor sevinmek ama içeri girmem gerekiyor. Bahtiyar'ı bırakıp anahtarı çıkarıyorum. Kapıyı açıp içeri girerken sesleniyorum. Gel yat, artık kimse rahatsız etmez seni. Yine kahverengi gözleri yüzüme dikiliyor. Çok sürmüyor bu. Yeni ve ilginç bir koku almış gibi burnunu havaya dikiyor. Sonra küçük merdivenden sokağa iniyor. Bahtiyar nereye diye arkasından sesleniyorum. Tınmıyor bile. Aldığı koku neyse ona soğuğu unutturmuş. Sokak boyunca uzaklaşıp gidiyor. Yapabileceğim bir şey yok. Kapıyı kapatıp her adımda gıcırdayan basamaklardan yukarı çıkıyorum. İçerisi soğuk olmalı ama ben üşümüyorum. Işığı bile yakmadan yatak odasına geçiyorum. Üzerimdekileri çıkarıp fazla oyalanmadan kendimi yatağa atıyorum. Yarın zor bir gün olacak. Yine de hemen uyuyamıyorum. Evgenya'nın sözleri uçuşup duruyor kafamın içinde. Nereden çıktı bu evlilik lafı şimdi? Doğru dürüst bir yanıt bulamadan sağa sola dönüp duruyorum. Sonra nedense Kınalı Meryem geliyor gözlerimin önüne. Etkileyici bir kadın, her zaman, her yerde karşılaşabileceğiniz insanlardan biri değil. Babası Yanık Fehmi, eski usul babalardan biriydi. Öldüğünde eski İstanbul kabadayılarının son temsilcisi diye yazmıştı gazeteler. Tanıyanlar iyi bir adam olduğunu söylüyorlardı. Öyle miydi bilmiyorum. Bir de öldürdüğü insanların yakınlarına sormak lazım. Sonra uyumuşum, zil sesine uyanıyorum. Yatak odası mavi bir aydınlığa bürünmüş. Zil sesi odanın içinden geliyor. Başucumda karımla kızımın fotoğrafının bulunduğu çerçevenin önündeki telefonun ahizesini kaldırıyorum. Alo? Alo başkomiserim. Ali'nin sesi. Kusura bakmayın gece yarısı sizi rahatsız ediyorum. Önemli değil Ali söyle. Bingöllü Kadir'i vurdular başkomiserim. Bingöllü Kadir çıkaramıyorum. Kimi? Yusuf'un kavga ettiği herif. Hani Tonguç anlatmış. Bana da siz anlattınız. Meryem'in Beyoğlu'ndaki barı basmaya gelmişler de Yusuf dövmüş adamları. Ayılmaya anlamaya başlıyorum. Şu PKK itirafçısı mı? Ta kendisi başkomiserim. Ferhat adındaki bir şahısla birlikte bardan çıkarken kurşunlanmış. Bingöllü olay yerinde ölmüş, Ferhat yaralı. Anlattı mı kendilerini kimin vurduğunu? Henüz ifadesini alamadık. Şu anda hastanede. Ama katil gelip teslim oldu. Birden ayılıyorum. Meryem mi? Yaklaştınız Tonguç. Tonguç. Kaç saat oldu onunla konuşalı. Hiç de öyle adam öldürecek bir hali yoktu. Meryem. Kınalı Meryem yaptırmış olmalı. Peki nasıl emin oluyor Yusuf'u bu Bingöllü Kadir'in öldürdüğünden? Bize anlatmadıkları ne var? PKK itirafçısı Kadir'in İncil'le, Haç'la ne ilgisi olabilir? Kafam hızla çalışmaya başlıyor. Urfa'da görev yaparken dönmelerden söz edildiğini duymuştum. Önceden Ermeni, Süryani, Rum olup baskı altında isimlerini değiştirerek Müslüman olmayı seçenler. Yoksa şu Bingöllü Kadir onlardan biri mi? Belki aile Süryaniydi de din değiştirdi. Kadir de yeniden eski dinle ulusuna döndü. Ama adam itirafçı olmuş. Devlet için çalışmış. Karışık. Çok karışık. Başkomiserim diyor telefonun öteki ucundaki Ali. Bu kadar suskunluğun nedenini anlayamamış. Orada mısınız? Kusura bakma Ali, düşünüyordum. Sen şimdi neredesin? Taksim karakolundayım başkomiserim. Tonguç'un yanında. Sorgu için seni bekleyelim mi? Demek istiyor. Tamam, ben de geliyorum. Yataktan kalkarken komodinin üzerindeki çerçevedeki fotoğraftan beni izleyen karım Güzide ile kızım Aysun'a takılıyor gözlerim. Aysun birinci sınıfı bitirdiğinde çektirmişlerdi bu fotoğrafı. Ben yokum aralarında. Son anda bir iş çıkmış, gidememiştim. Hep bir işim çıkardı zaten. Güzide ile az takışmadık bu yüzden. Artık kızmıyorlar. Sadece fotoğrafların içinden bakmakla yetiniyorlar. Hem de gülümseyişlerini hiç çitirmeden. Ben de onlara gülümsüyorum. Fark etmeyeceklerini bile bile. Görüyorsunuz değil mi diye mırıldanıyorum. Değişen hiçbir şey yok. Yine uykumuzu bölen telefonlar, yine gece yarısı çıkılan görevler. Hep olduğu gibi yine sessizce dinliyorlar beni. Olsun, yanıt vermeseler de ben onlarla konuşmayı sürdürüyorum, sürdüreceğim. Aysun hep az konuştuğumdan yakınırdı. Baba, eve geldiğinde bize hiç vakit ayırmıyorsun, hiç konuşmuyorsun. Artık konuşuyorum, kızım duymasa bile. Çünkü konuşmazsam çıldıracak gibi oluyorum. Banyoya geçiyorum, soğuk su iyi geliyor. İçimdeki kederi değil ama gözümdeki son uyku kırıntılarını da alıp götürüyor. Odaya döndüğümde eşyaları saydam bir mavilikle kaplayan aydınlık yeniden dikkatimi çekiyor. Pencereye bakıyorum. Karanlıkta uçuşan beyaz zerrecikler görüyorum. Kar yağıyor. Eskiden olsa severdim karı. Annem kar yağması uğurdur derdi. Elindeki gazetenin bulmacasını çözen babam gözlüklerin üzerinden bakar. Onu yakacak odunu kömürü olmayana sor diye yanıtlardı annemi. Yakacak odunu kömürü olmayanlar için üzülürdüm ama yine de severdim karı. Şimdi hiçbir anlamı yok benim için. Yine de pencereye yaklaşıp sokağa bakmaktan kendimi alamıyorum. Sokak lambasının aydınlığında beyaz zerrecikler sakince uçuşuyor. Bizim evin birkaç sokak altındaki Rum patrikhanesinin, köhnemeye yüz tutmuş yaşlı evlerin, yeni yetme biçimsiz apartmanların çatıları inceden inceye beyaz bir örtüyle kaplanmış. Sokak da öyle. Doğa kimseden izin almadan, kimseye haber vermeden sermiş beyaz örtüsünü Arnavut kaldırımlarının üzerine. Sokağa çıktığımda içim ürperiyor. Hızla evin önündeki emektar Renault'a yöneliyorum. Kapıyı açıp arabaya giriyorum. İçerisi daha soğuk. Kontak anahtarını takıp çeviriyorum. Bir iki homurdanıyor. Eyvah çalışmayacak diye düşünürken bizim ihtiyar cılız bir öksürüğün ardından çalışmaya başlıyor. Sokaklar ıssız. Yağan kar bu ıssızlığa derin bir keder katıyor. Unkapanı köprüsünden geçerken bu kederin bütün İstanbul'u sardığını, bu yaşlı, bu yorgun, bu talan edilmiş kentin bir parçası haline geldiğini fark ediyorum. Sağ tarafta köprünün altından Marmara'ya uzanan Haliç'in dingin, karanlık suları, kırmızı ışıkların aydınlığında bir masaldan çıkmış izlenimi veren Topkapı Sarayı, kar. Karşımda gökyüzüne saplanmış kalın bir mızrağı andıran Galata Kulesi, solda Pera'nın birbirine yaslanmış gibi duran biçimsiz binaları. Bu kış gecesinde hepsinin üzerine beyaz zerrecikler halinde aynı kederli ıssızlık yağıyor. Sokaktaki ıssızlığın tersine Taksim karakolu pür telaş. Gecenin bu saatinde bile karakol kapanmasına 5 dakika kalan ganyan bayi gibi tıklım tıklım. Yüzü gözü kan içinde bir travesti dikkatimi çekiyor. Üniformalı iki polis iki kolundan tutmuş karakolun koridorunda sürüklemeye çalışıyorlar. Travesti çıldırmış gibi bedeninin üst tarafı olduğu gibi çıplak, ağzından akan kan silikondan yapılma iri göğüslerin arasından süzülerek göbeğine kadar sızıyor. Polisler onu tutmakta güçlük çekiyor. Tutamayınca iyice sinirlenip vurmayı sürdürüyorlar. Vurmayın lan diye bağırıyor travesti. Ne vuruyorsunuz? Sonra bana dönüyor. Üzerimde üniforma yok ya, halktan biri sanıyor. Bu şerefsizler beni sikmek istediler diye bağırıyor. Vallahi benim hiçbir suçum yok. Bunlar beni sikmek istediler. Bedava olmaz deyince dövdüler. Vurmayın lan, ah. Polisleri uyarmam iyi olacak ama daha ağzımı açmadan Muammer'in Davudi sesi yankılanıyor koridorda. Ne oluyor burada? Sesin geldiği yöne bakınca Muammer'in iri cüssesini görüyorum. Ne bu patırtı be? Dingo'nun ahırı mı lan burası? Polisler travestiye vurmayı kesiyor. Travesti kurtarıcısını bulmuş gibi şişko Muammer'e atılıyor ama polisler izin vermiyorlar. Travesti Muammer'e birkaç metre uzak olsa da yere çöküyor. Şikayetçiyim amirim. Bu polisler bana saldırdılar. Muammer tiksintiyle bakıyor travestiye. Bağırmadan konuş diye uyarıyor. Bağırmadan söyle ne diyeceksen. Travesti titreyen eliyle iki polis memurunu gösteriyor. Ama dövüyorlar amirim, nasıl bağırmayayım? Bunlarda din iman yok, habire vuruyorlar. Kalk çabuk yerden diyor Muammer. Senin kazağın, ceketin yok mu? Arabada başkomiserim diyor memurlardan biri. Hepsini üzerinden çıkarıp attı. Hemen araya giriyor travesti. Konuşmak istiyorum amirim. Tamam ama bağırma. Memurlara dönüyor. Elbisesini giydirin sonra getirin yanıma. Dönüp içeri girecekken beni görüyor. Karanlıkta kaldığım için yüzümü tam seçemiyor. Nevzat, Nevzat sen misin? Benim ya diyorum gülümseyerek, kolay gelsin. Muammer de gülüyor. Kolaysa başına gelsin. Sarılıyoruz. Şu Bingöllü'yü vuran adam için geldin değil mi diye soruyor. Evet, sizde değil mi? Bizde, bizde. Koluma girip beni odasına sürüklerken ekliyor. Nezarette seni bekliyor. Sahi ya, nasıl olmuş şu olay? Anlatırım diyerek koridorda dikilen polis memurlarından sarışın olanına dönüyor. Evladım, bize iki kallavi kahve yap. Emredersiniz başkomiserim diyor sarışın polis. Ha sarı, geçen sefer şekerli yapmıştım. Bir yudum alıp bıraktım. Ben de Nevzat da kahveyi sade içeriz ona göre. Tamam başkomiserim, hiç merak etmeyin. Yeniden odasına yöneliyoruz. Yahu Nevzat, bu seninki komik bir vaka be diye konuya dönüyor. Karışık gibi başladı, basit bir şekilde çözüldü. Nasıl ya, biraz anlatsana. Abi şimdi bizim mobil ekip olay mahalline gittiğinde bu Bingöllü ile Ferhat adlı şahsı buluyor. İkisi de kanlar içinde. Bingöllü çoktan sizlere ömür, Ferhat'sa baygın. Şanslı adammış, kurşun kafasını sıyırmış. Herif ikinci kurşundan korunayım derken başını bir yere çarpıp bayılmış olmalı. Olayı duyunca tamam dedim, PKK'lar temizledi herifi. Biliyorsun Bingöllü PKK itirafçısı. Bir saat geçmedi, o şahıs geldi. Kel olan, adı Tonguç'muş. Silahıyla birlikte teslim oldu. Anlayamadım aslında. Niye teslim oluyor bu? Ortalıkta görgü tanığı falan yok. Sadece şu yaralı var. Belki kendine gelince bir şeyler anlatabilir ama Tonguç denen herifin teslim olması için bir neden yok.